Ayrım 2. Işık Bahçeleri, Amin Maluf, sayfa 25. 1. Bölüm. Beyaz Giysillerin Hurma Bahçesi. Bu adamların arasında bilgece ve kurnazlıkla yol aldım. Mani. 1. Meryem'in beklediği çocuk Mani'ydi. Babil gökbilimcilerinin takvimine göre 257. yılın Nisan ayının 8. günü doğduğu söylenir. Hristiyanlık çağına göre bu 14 Nisan 216 Pazar gününe gelir. Ktespon'dan son part hükümdarı Artaban hüküm sürüyor, Roma'da da Karacalla ortalığı kırıp geçiriyordu. Babası çoktan gitmişti bile. Çok uzaklara olmasa da yabancı ve kapalı bir dünyaya. Mardino'nun aşağı kısmında, Dicle'nin doğusunda eski insanlar tarafından kazılan büyük su yolunun üstünde, 2 günlük yürüyüş mesafesinde Sittay'ın efendisi ve yöneticisi olduğu bir hurma bahçesi vardı. Orada her yaştan, her kökenden abartılı törenler yapan 60 kadar adam yaşardı. Ve günün birinde yollarının üstüne Mani çıkmasaydı çoktan unutulup giderlerdi. O tarihlerde Dicle, Asi, Fırat ve Erden Irmağı kıyılarında görülen diğer topluluklara özenerek onlar da Hristiyan ve Yahudi olduklarını ileriye sürerlerdi ama sadece kendilerinin gerçek Hristiyan ve gerçek Yahudi olduklarını söylerlerdi. Dünyanın sonunun geldiğini haber verenler de onlardı. Hiç kuşkusuz sonu gelen bir dünya vardı. Ülke dilinde onlara Halle Hevare denirdi. Aramca'da beyaz giysililer anlamına gelirdi bu sözcükler. Bu adamlar su yolunun yurt edinmişlerdi. Temizliği ve selameti oradan beklerlerdi. Vaftizci Yahya'yı ve Adem'i Nasıralı İsa'yı ve onun ikizi dedikleri Thomas'ı tanırlar ve El-Kasai diye bir peygambere inanırlardı. Kutsal kitapları ve öğretileri bu peygamberden gelir ve şöyle derdi. Ey insanlar, ateşten sakınınız, düş kırıklığı ve yalandan ibarettir. Yakında sanırsınız oysa uzaktadır, uzakta sanırsınız oysa yakındadır. Ateş, büyü ve sihir demektir, ateş kan ve işkencedir. Kurban ateşinin yükseldiği tapınakların çevresinde toplanmayınız. Yaratıcının hoşuna gider diye yaratıkların boğazını kesenlerden kaçının. Kurban kesenlerden ve öldürenlerden ayrılın. Ateşin görüntüsünden kaçın. Daha çok suyun yolunu izleyin. Su neye dokunsa ilk günkü saflığını verir. Her hayat suda doğar. Aranızdan biri kötü bir hayvan tarafından ısırıldığında hemen en yakın suya koşsun. Ulu Tanrı'nın adını söyleyerek ve ona inanarak suya dalsın. Aranızdan biri hastaysa nehire 7 kez dalsın. Ateşi suyun serinliğinde geçecektir. Patik hurma bahçesine geldiğinin ertesi günü vaftiz çadırına törenle götürüldü. Bütün topluluk ona eşlik ediyordu. Birkaç çocuk, birkaç saçı ağarmış adam vardı ama büyük çoğunluğu 20-30 yaşındaydı. Her biri yüzüne bakmak ve ona doğru okuyup üflemek üzere yeni gelene yaklaştı. Sitay'ın bir süre işareti üzerine patik giysileriyle suya atladı, alnına kadar daldı, sonra doğruldu ve günahkar günlerinden kalma giysilerinden birini iğrenerek attı ve akıntının onu götürmesini bekledi. Gökyüzünde bir ezgi yükselirken genç adam üzerine dikilen gözler karşısında çıplak ve utangaç, titrek elleriyle örtünmeye çalıştı. İlkbahar güneşi sıcaksa da Dicle'nin suları Toros karlarının serin anılarını yaşıyordu. Ama bu daha ilk sınamaydı. Suya bir ikinci kez dalmak, sonra sakalını tıraş etmek, saçlarını kestirmek ve kafasını sonuncu kez suya sokmak gerekiyordu. Bir yandan şu sözler tekrarlanırken, eski adam öldü, yeni adam doğdu. Arındırıcı suda 3 kez vaftiz edildi. Kardeşlerin arasına hoş geldin. Yaşadığın sürece şunu unutma. Topluluğumuz zeytin ağacı gibidir. Bilmeyen meyvesini kopartıp ısırır. Onu acı bulup uzağa fırlatır ama bilenin koparttığı aynı meyve olgunlaşır, işlenir, nefis bir tadı olur ve ayrıca yağ verir, ışık verir. Bizim dinimiz böyledir. İlk acı tatta cesaretin kırılırsa, selamete asla ulaşamazsın. Patik tövbe ederek dinlemiş, elini kazınmış kafasına ve arta kalan sakalına sürmüş ve kendi kendine geçmişteki yaşamına sırt çevireceğine ve topluluk kurallarına en ufak bir kuşku duymadan uyacağına söz vermişti. Ancak hurma bahçesinde zamanının bir zorluklar zinciri olduğunu biliyordu. Önce dua, ilahiler ve töresel hareketler, günlük vaftizler, tütsü yakmalar ve gusül almalar vardı ve gerçek bir kirlenme ya da kirlenme kuşkusu yeniden abdest almasını gerektiriyordu. Sonra sıra kutsal kitapların incelenmesine gelirdi. Thomas'a göre İncil, Filipus'a göre İncil ya da Petrus'a göre vahiy. 100 kez okunmuş, Sittay tarafından yorumlanmış ve en güzel yazıya sahip iki birader tarafından kopya edilmiş olurdu. Patiğin hoşuna giden ve doyumsuz merakını gideren bu zorunluluklara hiç de hoşuna gitmeyen başkaları ekleniyordu. Beyaz giysililer, çevredeki en önemli bakımlı ve verimli topraklara sahip olmakla övünürlerdi. Onlara rızıklarını verir, ayrıca gidip sattıkları önemli bir fazlalık sağlardı bu topraklar. Hele de bu sonuncu işi yapmaktan Patik nefret ederdi. Sabahın erken saatinde kavunları veya kabakları yüklenip köy pazarında sergilemek, güneşin altında kel kafalı bir müşteri beklemek, binbir alaya göğüs germek. Bir part soylusu buna nasıl katlanabilirdi? Bu konuyu bir gün Sittay'a açtı. Onun yanıtı kesin oldu. Duayı ve okumayı sevdiğini biliyorum. Bundan zevk alıyorsun. Tarlada çalışmak ve köyde ürünlerimizi satmak Ulu Tanrı'nın hatırı için yapılıyor ve sen o işi yapmaktan kaçmak mı istiyorsun? Yanıt çıktı. Uzun yıllar topluluğun tarlalarını sürdü Patik. Oysa az ötesinde kendi köylüleri ürününü almaktan vazgeçtiği kendi topraklarını sürüyordu. Beyaz giysililerin son derece katı yemek kuralları vardı. Et ve içki yasağına uymaktan, sık sık oruç tutmaktan hoşnut olmasalar da dışarıdan gelen yiyeceklere asla el sürmezlerdi. Kendi fırınlarından çıkmış mayasız ekmek yerlerdi ve kaçak ekmek yiyen günahkar sayılırdı. Yine yalnız kendi topraklarında yetişen meyveleri ve sebzeleri yerler ve bunlara erkek bitkiler derlerdi. Dışarıda üretilen her şey dişi bitki sayılırdı ve tarikatın üyelerine yasaktı. Böyle bir adlandırmaya neden şaşmalı? Dişi olan yasaktır, yasak olan dişidir. Bu oradaki erkekler için mükemmel bir denklemdi. Sittay'ın vaazlarında dişi sözcüğü uğursuz, şeytani, karışıklık veya ruh için tehlikeli anlamında kullanılırdı. Kendisi neden oldukları felaketi açıklamanın dışında kutsal kitaplardaki kadınların adlarını söylemekten sakınırdı. Kolayca Havva'dan, Saba Melikesi Belkıs'tan ve özellikle Salome'de söz eder ama Sara'dan, Meryem'den, Rebeka'dan konuşmayı istemezdi. Patik kısa sürede hurma bahçesinde anasından veya karısında söz etmenin iyi karşılanmadığını öğrendi. Hatta doğum sözcüğü topluluktaki vaftiz töreninden söz ediliyorsa uygundu, yoksa geliş sözcüğünü kullanmak daha yerinde sayılıyordu. Oysa su yolundaki öteki topluluklarda evliliği yasaklamak yadırganan bir şeydi. Vaftizci Yahya evlenmiş değil miydi? Ancak Sittay müminlerinin iftiharla sözünü ettikleri çok daha katı kurallar getirmişti. Gökyüzüne ulaşmak için zor yol seçilmişse en iyisi en fazla acı ve yokluk yerini seçmek değil miydi? Bu yüzden de Patik kendisi yokken Meryem'in doğurup doğuramadığını ve ne doğurduğunu öğrenmeye kalkışmadı. Pişman olduğu, kararsızlıklar içinde kıvrandığı ya da eski yaşamına dönmek istediği izlenimini vermeden yeni doğanın yanına gitmek iznini Sittay'dan nasıl alabilirdi ki? Bu yüzden boynunu bükmüş, merakını bastırmış ve artık hiç düşünmez ya da pek az düşünür olmuştu. İşte bu nedenle de Sittay ailesinin yanına gitmesini emrettiğinde çok şaşırdı. Doğan kızsa anasıyla kalsın ama erkekse yeri bizim yanımızdır, onu sonsuza dek günahkar ellerde bırakamazsın. Patik, Mardinio'ya doğru yola çıktı ama yanında koruyucu iki birader vardı. Evinin önüne geldiğinde parmaklıkların dışında seslenmek üzere durdu. Utakim! Yalın ayak elinde kundak beziyle gelen dadı, kazınmış ve sanki ufalmış kafayı tanımak için yaklaştı. Patik tanımasını bekledi. Söyle bakalım Utakim, hanımın doğurdu mu? 13 ay gebe dolaşmasını mı istiyordun? Patik'in yanındakiler gülümsedi, kendisi ise soru sormakla yetildi. Oğlan mı? Evet, obur ve yaygaracı bir oğlan. Yeni doğandan söz edilince dadının yüzü aniden güldü ama Patik görmezlikten geldi. İsim takıldı mı? Adı Mani, sen öyle istemiştin. Hanımına söyle sütten kesilir kesilmez oğlumu gelip alacağım. Söylediklerini söyledikten sonra uyur gezer gibi ağır adımlarla gitmek üzere arkasını döndü. Utakim bağırdı. Hanımımın doğumdan sonra yaşayıp yaşamadığını biliyor musun? Hemen etkisi görüldü. Patik irkildi, geri döndü. İşini tasarladığı gibi bitirememiş olmanın huzursuzluğu ile konuşmak için kendini sıktı. Meryem iyi mi? Sıra Utakim'in arkasını dönmesine gelmişti. Tek bir sözcük etmeden yavaş adımlarla eve yöneldi. Oysa Patik kıpırdıyor, onu çağırıyor, durmasını söylüyor, cevap vermesini istiyordu. Dadı sanki sağır olmuştu. Patik duraksadı. İki arkadaşına baktı. İşlerin alacağı şekilden ürken arkadaşları ona gitmelerini önerdi ama nasıl yapabilirdi? Ne olduğunu bilmesi gerekliydi. Çiti geçti. Sanki tekrar kendi yuvası olmuş gibi eve yöneldi. İşte o sırada mutfağın arkasındaki bostanda bulunan Meryem elini ses borusu gibi tutarak konuştu. O da kim çılgına dönmüş gibi umutsuz hareketlerle susmasını, ortadan yok olmasını işaret etti. Patiğin eve girmesini, bir an için o iki adamla uzak kalmasını istiyordu ama Meryem onu görmedi. Geri geldiğini sandığı kocasını çağırmaya başlamıştı bile. Patik onun hayatta olduğunu görünce çoktan kardeşlerinin yanında koşmaya başlamıştı bile. Her üçü beyaz giysilerinin eteklerini toprayarak uzaklaştı. Meryem onlara yetişemeyeceğini anladı. Genç kadın gittikçe artan huzursuzluğu ile Sittay'ınkini dışlasa bile hangi tanrıya sığınacağını bilemiyordu. Oğlunu buradan uzaklara, kendi vatanı Med'e mi götürseydi? Ama hangi evde yaşayacaktı? Babası ölmüş, erkek kardeşleri evi bölüşmüşlerdi. Kendi evini, topraklarını, hizmetçilerini, günün birinde kocasının geri geleceği umudunu terk edip kendisini kabul edecek bir ev bulmak üzere yola düşemezdi ya. Peki ne yapsındı? Ortalarda görünmeyen bir babanın oğlunu götürmesini sonsuza dek beklesin miydi? Meryem'in bu sıkıntılı günleri Mezopotamya'nın da üzüntülü günleriydi. Oysa o yıl Romalılar ile Partlar arasında barış olacağından söz edilmişti. Hatta İmparator Karakalla Artaba'nın kızını istemiş, o da kabul etmişti. Nikah töreni her iki hükümdarın bağlılık gösterdikleri tek tanrı olan Mitra Tapınağı'nda yapılacaktı. Kent hem barışı hem düğünü kutlamaya hazırlanıyordu. Günün birinde uzun gala gömleği sırtında muhafızları yanında askerlerin peşinde Karakalla çıka geldi. Selekuya köprüsünü geçer geçmez askerleri arasından bir çığlık yükseldi. Bu her Romalının en yakınında bulunan Partlı'nın üzerine atılması için kararlaştırılan işaretti. Tören giysileri içinde bekleyen soyluların oğulları katledildi. Aralarında Meryem'in aşireti Kamsaragan'a mensup çok kişi vardı. Sonra sıra bu tarihi güne tanık olmak üzere gelmiş kadınlı erkekli ve çocuklu kentlilere geldi. Romalılar yağmaladılar, heykelin uğursuz kehanetini haklı kalmak istercesine başta Nabu'nunki olmak üzere tapınakları ve sarayları yaktılar. İşte o zaman söylendiğine göre Artaban ile 7 büyük ailenin reisi işgalcileri kovmak üzere birliklerini Aspanabra alanında toplamışlardı. Ama neye yarar? Bu bir işgal değildi. Bu Karakalla usulü bir hilebazlıktı. Bir saat sonra Romalılar Mahoze Boğazı'nda karargah kurmuş olan asıl orduya katıldılar. Ölümsüzler, seçkinler, peşlerinden gitmek isterlerse de Artaban, Karakalla'nın Part ordusunu kent dışına çekmek için daha büyük bir tuzak hazırladığına inandığı için onları alıkoydu. 3 gün sonra bir çatışma olmayışının düş kırıklığına uğrayan Romalılar intikam almaya kalkıştılar. Haftalarca, aylarla Mani'nin 1. yaşı boyunca Karakalla fırtınası Mezopotamya'yı yerle bir etti. Eski kralların lahitlerini yıktı, bağlarını söktü, kötülerin ve hurma ağaçlarının kafalarını kesti. Mardinu uzak bir mucize olarak kurtuldu. Romalılar kentin varoşlarına kadar gelmişlerdi. Meryem oğlu Utakim, hizmetçileri ve kölelerinden bazılarıyla evine kapılmıştı. Önüne geçilemezi, olacakları beklemekteydiler. Ama bu önüne geçilemez olan şey yol değiştirmişti. Bir gün sokaklara nasıl yayıldığı bilinmez, Karakalla'nın öldüğü haberi geldi. Mezopotamya'nın kuzeyinde Harran'da kendi askerleri tarafından öldürülmüştü. Cinayet pek de üzüntüyle karşılanmış değildi. Bu karışıklıkların sürdüğü yıl boyunca Patik, Merdunu'ya ayak basmadı. Haber almaya asla gelmedi. Çok sonraları Mani 3 yaşına bastığında göründü. Önceki gibi iki birader ile birlikte geldi. Önceki gibi parmaklıkların dışında durdu. Utakim, oğlumu almaya geldim. Dadı hiç de konukseverlik göstermedi. Kapıya dayanıp onunla uzaktan konuştu. Küçük Aldun'un öbür köşesinden. Meryem ona meme veriyor. Dışarıda bekleyebilir misin? Onları görmek istersen o başka tabii. Karısının çocuğunu emzirirken çıplak olduğu düşüncesi bile Patik'in kızarmasına yetti. Arkadaşlarına kendini bağışlatmak istercesine yakaran bir bakış fırlatırken yine de soğukkanlılığını yitirmedi. İçeriye girmeyeceğim Utakim, gerekmez. Onu uzun süre mi emzirecek? Karın daha yeni emzirmeye başladı. Birini bitirince öbür memesini verecek. Vakit alır. Ben sadece bugünü söylemiyorum. Çocuk 4 yaşına basıyor. Acaba daha ne kadar onu böyle beslemeye devam edecek? Git ona sor. Haydi içeri gir. Şimdilik yerinden kalkamaz ama bu seninle konuşmasına engel değil. Ben bu eve girmeye gelmedim. Sen cevap veremez misin? Ben de gençken çocuk emzirdin. Ben çocuğunu emziren onlarca anne gördüm. Hiçbiri bir diğerine benzemez. Bazılarının o kadar az sütü vardır ki oğulları doymamışken memeyi bırakır. Başkaları çocuklarını yıllarca besler. Dördünü bir arada. Meryem'in sütü bol. Bembeyaz memeleri dolu. Sütü kısa zamanda tükenmez. Ama çocuğu günün birinde memeden kesmek gerekecek. Haklısın efendi. Uzun süre emmesi çocuk için de iyi değil. Nevruz'dan önce onu memeden kesmek gerekecek. Önümüzdeki Nevruz mu? Ama Nevruz bayramı daha yeni bitti. Daha bir yıl beklemem gerekecek. Mani belki daha önce de memeden kesilebilir. Ama 10 kere boş yere gidip gelmek ne yarar? Nevruz'da gelirsen çocuk gitmek üzere seni bekler. Eşyaları da hazır olur. Patik çiçek açmış badem ağaçlarının gölgesinde evden uzaklaşırken biraderler onu suçladılar. Şu yaşlı büyücünün oyununa gelmek için pek saf olmalısın. Güneş altında 2 uzun gün geçirdik. Dönüşte daha 2 günümüz var ve birkaç tatlı sözle baştan savulmayı kabul ettin. Babamız Mirsittay ne diyecek? Beklememiz gerekse bile çocuğu görmek için diretmelisin. En azından yaşadığından emin olmak için. Herhangi bir karar veremeyecek kadar üzgün olan Patik geri dönmeyi kabul etti. Utakim'in durduğu küçük avluda Meryem bir denk üzerine oturmuş, taze bir nane demeti tutuyor ve kurumuş yaprakları ayıklıyordu. Biraderler işi iyice alaya almıştı. Patik kendini aşağılanmış hissetti. Yani Utakim beni aldattı. Meryem kızardı. Oğlumu emziriyordum, şimdi bitti. Geldiğimde yeni başlamıştı, uzun sürecekti. Daha arkamı döner dönmez bitti. Bu naneleri toplayacak vakti nereden buldun? Yarısını da ayıkladın bile, öyle mi? Hiç olmazsa oğlumu görebilir miyim? Meryem telaşla Mani'yi çağırınca çocuk kapı eşiğinde göründü. Orada durdu, inceledi, incelendi. Yüzünde elbette ki çocukların ince, henüz olgunlaşmamış hatlarını görmek mümkündü ama ilk dikkati çeken kalın ve kara kaşlarıydı. Burnunun üst kısmında üçüncü bir kaş gibi bir yay oluşturmaktaydı. Sonra da dik bakışları dikkat çekti. Bastırılan heyecan ve binlerce soru dolu bakışlar. Birkaç saniye sonra yabancıya doğru ilerlediğinde sağ bacağını sürüyerek yürüdü. Ölü bir dal gibi değil, haşmetli biçimde bir tören giysisinin kuyruğunu sürürcesine. Patik suçlarcasına topallıyor dedi. Böyle çarpık bacaklarla doğdu. Onu hala istiyor musun? Annesinin sesindeki hırçınlığı fark eden çocuk ilerleyip ona sarıldı. Patik'e parmağını uzatarak karakalla dedi. Ne diyor? Karakalla. Onlara söz dinletmek için babaları olmayan çocuklar Mardin'in sokaklarında böyle korkutuluyor. Uyumadıkları, yemek yemedikleri, evden çok uzaklaştıkları, yataklarını kirlettikleri zaman karakalla gelip boğazlarını kesecek. 2 yıl önce kuzenlerimi boğazladıkları gibi. Küçük büyük burada neredeyse herkesi boğazlayacakları gibi. Romalıların Mardinu'ya kadar geldiklerini bilmiyordum. Nasıl bir dünyada yaşıyorsun Patik? Ateşsiz, savaşsız bir dünyada. Sonra duygusuzca devam etti. Mani bu dünyada büyüyecek. Ya ben Patik, kocasız, oğulsuz nasıl bir dünyada yaşayacağım? Tanrı'nın isteklerine güven. Bu çocuğu daha fazla alıkoyma. Onu bana ver, ben babasıyım, o bana ait. Çocuğu almak üzere yaklaşınca Meryem titremeye başladı. Utakim yetişti. Bana önümüzdeki Nevruz'a kalacağına söz vermiştin. Bana yalan söyleyip aldatan sen, vaatlerden nasıl söz edersin? Meryem hıçkırıyordu. Lütfen Patik, yaşadığın yerde onu emzirecek bir süt nine bulamazsın. Birkaç ay daha izin ver, bütün ömür onu alıkoyacak değil misin? Patik'in yanındakiler binbir çeşit işaretle oğlunu almasını istediler ama Patik, onca acı çektirdiği karısının gözyaşlarına ve kendisine bir canavar gözüyle bakan çocuğun korkusuna dayanamadı. Hurma bahçesine döner dönmez suçlu Sittay'ı yanına çağırdı. Kendisini diz çökerek dinlemesini emreden Sittay, "Bu görevi sana verdimse en iyi biçimde yerine getireceğine inandığım içindi," dedi. "Ama sakın yanılma Patik. Bil ki bu oğul senin değil, bizim topluluğumuzun çocuğudur. O Tanrı'ya ait. Yoksa evini ve karını terk ettiğin sırada neden dünyaya gelmesine izin verirsin?" Bunda Yüce Tanrı'nın bir işaretini, bir emrini görmüyor musun? Kararımı verdim. Bundan böyle Mardinu'ya gitmeyeceksin. Çocuğu ben getireceğim. Yarın yola çıkıyorum. 12 birader benimle gelecek ve kadınlarla tartışarak vakit kaybetmeyeceğim. İkinci ayrımın sonu, sayfa 37.